Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Bu hafta tahmin edebileceğiniz gibi Berkshire'ın yıllık hissedarlar toplantısı üzerine konuşmamız gerekiyor. Aslında ben neredeyse hiç konuşmayacağım, Buffett'ı dinleyeceğiz daha çok. Bu yıl Charlie Munger olmadan toplantı eksik gibi görünse de Buffett yine yıllardır izlediğimiz gibiydi. Toplantı bu arada Charlie'nin anısına hazırlanan birçok kliple ve onun geçmişteki komik anılarıyla taçlandırıldı. O şekilde bir açılış yaptılar ve çok duygusaldı bunları izlemek. Ve dediğim gibi bugün ben fazla konuşmayacağım. Geçtiğimiz yıl özellikle fazlaca yer ayırmak istediğimden iki bölümü ayırıp öğleden önceki seans ve öğleden sonraki seans olarak ayrı bölümler yayınlamıştım. Fakat bu kez tek bölümde her şeyi toparlamak istiyorum. Ve çok boş boğazlık da yapmadan sadece toplantıyı aktarma niyetindeyim. Toplantının kendisi sanırım yaklaşık 5 saat civarı sürdü. Ama ben tüm yayın olan 7 küsür saatlik yayını izleyerek öncesi ve sonrasındaki çeşitli notlara da baktım. Bir şeyler kaçırmamak için. Ve bunların üzerinden yine kendi önemli gördüğüm soru cevap kısımlarının özellikle çevirisini yaparak bölümü hazırladım. Aslında Buffett'ın konuşma akışında bir miktar bozulma olduğunu da itiraf etmem gerekiyor. Ve cümleleri tam olarak bitiremiyor gibi görünüyor bazen. Ben bir tercüme yaparken bayağı bir değişiklik ve akışkanlık kazandırmak için söylemek istediği şeyleri toparlamak zorunda kaldım ve akışkan hale getirdim. Aslında kendi büyük babamdan bu şekilde duraksamalı ve boşluklu konuşmalar konusunda yeterince antrenmanlıyım. Buffett'la aynı yaştalar ama konuşması çok çok daha kötü bir durumda. Yani doğrudan birebir bir tercüme yapmak pek mümkün değildi işin özü. Biraz elden geçirerek cümleleri düzenlemek durumunda kaldım. Ve bu yıl bu yüzden de biraz teknik olarak geçen yılki bölümden bir miktar farklı şekilde yapmış olacağız. Araya da girmeyeceğim pek dediğim gibi. Yavaş yavaş da başlayalım artık. Toplantı dediğim gibi Charlie Munger'ı anarak başladı ve bir video yayınladılar. Orada yıllar içinde Munger'ın söylediği çok ünlü olmuş bazı sözlerden bir derleme paylaştılar bir noktada. Ve ben de bunlar arasından kendi seçtiklerimi vererek bölüme başlamak istiyorum. 2015 toplantısından bir Charlie klasiği. Warren, eğer insanlar bu kadar sık yanılmasaydı biz bu kadar zengin olamazdık. 1995 toplantısından bir söz. Bazı insanların bir şeyler öğrenmeye karşı bu kadar dirençli olması çok ilginç. 2014 toplantısı, benim kazanmak için ihtiyacım olan şey aptallara karşı rekabet etmekti. Ve şansıma bu konuda büyük bir arz var. Şimdi 2003 toplantısından bir söz geliyor ki benim en sevdiğim sözlerinden birisi şu. Herhangi bir sunumda ne zaman EBITDA kelimesini görürseniz, bunun yerine zırva kelimesini kullanabilirsiniz. 2011 toplantısından başka bir söz. İşletme, finans okullarına gireceklere tavsiyem bizim öğretilerimizi benimseyin ama okuldayken en azından hocaların anlattıklarını uyguluyormuş gibi görünün. Charlie gerçekten de eşsiz biriydi. Bu despot sözlerle onu tekrardan anmış olmak istedim. Warren bu girişin ardından her zaman olduğu gibi toplantıya Berkshire'ın kazanç raporu sunumuyla başladı. İşlerin genel durumundan biraz bahsetti ve burada özellikle faaliyet kârına dikkat çekiyorlar. Ve kendi kazanç raporlarında da bunu yayınlıyorlar zaten. Faaliyet kârının öneminden tekrar bahsetti ve hatta bir miktar EBITDA göndermesi de yaptı. Dikkat çekici bir nokta, 31 Mart 2024 itibariyle nakit ve benzerleri 182 milyar dolar seviyelerine kadar çıkmış durumda. Ki bu inanılmaz bir rakam. Bana göre hatta astronomik bile denilebilir. Bu rakamla Bitcoin alacaklarını açıklamalarını mesela hayal bile edemiyorum. Bu kadar nakit benzeri ve özellikle tahvil taşımanın onlar için nasıl bir güvenlik yarattığından bahsetti Buffett. Hatta yıl sonunda bu rakamın 200 milyar dolar seviyelerine kadar bile belki çıkabileceğini de iletti. Tüm bu rapor ve sunumların ardından asıl önemli olan bölüme, yani soru cevap bölümüne geçildi. Biz de bununla devam edeceğiz zaten. Toplantı sonunda söylenene göre sanırım toplamda 33 soru alınmış. Ben burada bunun 20 tanesini paylaşacağım ki bence çok güzel bir sayı. Yani kişisel olarak bazı önemsiz gördüğüm kısımları çıkarttım ve buna göre bir hazırlık yaptım. Hatta artık lafı da çok fazla uzatmadan başlayalım. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler. Birinci soru. Son çeyrekte 115 milyon lot Apple satışı üzerine Malezyalı bir hissedarın sorusu. Geçtiğimiz yıl Coca-Cola ve American Express için Berkshire'in sahip olduğu iki müthiş şirket olarak bahsediyordunuz. Hatta bundan detaylıca konuşmuştunuz. Apple'ı bu tarz bir şirket kategorisinden çıkardığınızı fark ettim. 2016'dan itibaren yatırım yaptığınız ve övgüyle konuştuğunuz Apple hakkında fikirlerinizde bir değişiklik mi oldu? Buffett'ın cevabı, hisse sattığımızı evet biliyorum. Fakat bu yıl sonuna kadar Apple'ın taşıdığımız en büyük pozisyon olmama ihtimali de çok düşük. İlginç bir durum. Charlie ve ben herkesin baktığı bu bilinen hisselere biz birer işletme olarak bakıyoruz. Şirket fark etmez. Coca-Cola, American Express veya Apple her ne kadar bir pozisyon taşıyorsak biz bunların hepsine birer işletme gözüyle bakıyoruz. Ve halka açık bu şirketlerin tüm paylarını satın alamayız. Piyasanın da ne yaptığını tahmin etmeye çalışmıyoruz. Ve bunları birer işletme olarak taşıyoruz. Yıllar boyunca birçok hata yaptım ama benim avantajım çok erken bir yaşta yatırım yapmaya başladım. Ve okuyabildiğim her şeyi okuyup hisselerle ilgili öğrenebildiğim her şeyi öğrenmeye çalıştım. Akıllı Yatırımcı kitabını okudum ve kitapta birkaç cümle benim için her şeyi değiştirdi. Graham kadar güzel söyleyemem belki ama piyasaların ve hisse fiyatlarının bize yön vermesini değil, bize hizmet etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eğer böyle yaparsanız, hisselerin hareketli ortalamalarına ve fiyatlarına bakanlara göre uzun vadede çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Biz bu açılardan bakarak Coca-Cola, American Express veya Apple'ı taşıyoruz. Ve eğer kritik bir durum olmazsa tutmaya da devam edeceğiz. Yine eğer kapital dağılımımızda farklı fırsatlarla ilgili yeniden bir yapılandırma gerekmezse, Apple bizim en büyük pozisyonumuz olmaya devam edecek gibi görünüyor. İkinci soru. Merhaba, ben Hong Kong'dan geliyorum. Sizin tecrübelerinizden öğrenmeye bayılıyoruz orada ve bize ilham oluyorsunuz. Benim sorum şu. Bir araç firması olan BYD dışında yeniden Hong Kong veya Çinli bir şirkete yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Buffett'ın cevabı. Bizim ana yatırımlarımız her zaman Amerika'da olacak. Bu şirketlerin bazıları da tüm dünyada iş yapıyorlar zaten. Coca-Cola ve American Express örneğin tüm dünyaya hizmet veriyorlar. BYD yatırımı gibi yine Japonya'da da aslında birçok şirketin hissesini satın aldık. Alabildiğimiz kadar beğendiğimiz asetleri topladık burada. Ama genel olarak bizi Amerika'nın dışında pek göremezsiniz. Amerika'nın tabii zayıf yanları ve yine güçlü yanları var. Ama dünya geneline baktığımızda daha iyi bir yer yok diye görüyoruz. Tarihe baktığımızda ise dünyanın %0.5 popülasyonuyla başlayan bir ülkenin global ekonominin %20'sinden büyük bir konumuna gelmesi inanılmaz bir durum. O yüzden her zaman Amerika odaklı olacağız. Bununla birlikte dünyanın geri kalanını da mutlaka takip ediyorum ve gözlemliyorum. Japonya'daki pozisyonlarımızdan da çok mutluyum. Biz genel olarak kritik hatalar yapmaktan kaçınmaya çalışıyoruz ve yatırımcılarımızın paralarını kaybetmemek ana hedefimiz. Bunu güvenli bir şekilde yapabileceğimiz en iyi yer de Amerika ve bizim en iyi bildiğimiz yer. Üçüncü soru. Aslında bu soruyu burada paylaşmayacağım ve burada konuşmamıza gerek olmayan bir konu ama bir yatırımcı Berkshire'ın enerji şirketlerinin durumunu ve özellikle regülasyonlarla ilgili bir soru sordu. Buffett bu soruya kısaca bir cevap verip ardından asıl sözü burada Greg'e bırakacağım deyip birkaç dakika daha açıklama yapmaya devam ettikten sonra şimdi sözü Charlie'ye devrediyorum diyerek sağına Greg'e döndü. Bu bana göre bu toplantının en duygusal anlarından biriydi. Buffett hemen tabii toparlamak için o nüktedan tavrıyla hemen bir espri yaptı ve şöyle dedi. Kendimi şu ana kadar bu hatayı yapmamak için birkaç kez kontrol ettim ama işte oldu. Devam edelim. Dördüncü soru. Yeni teknolojik gelişimler ve özellikle yapay zeka konusunda ne düşünüyorsunuz? Buffett'ın cevabı. Soru almak için size söz vermekle büyük bir hata yaptım. Aslında başka birine söz vermeliydim sanırım. Ben çünkü yapay zeka hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuya biraz cinin şişeden çıkması gibi bakıyorum aslında. Ve cin şişeden çıktığında geri sokması pek mümkün değil. Yapay zeka cini şu anda şişeden çıkmak üzere. Ve bu çok önemli bir konu. Ben bu cini hiç görmemeyi dilerdim. Örneğin yapay zeka ile yakın bir zamanda bir deneyimim oldu, onu anlatmak istiyorum. Bir gün ekranda kendi videomu gördüm ve konuşan kişi bendim. Hatta ailem ve çocuklarım bile bu aradaki farkı anlayamadılar. Ve ekrandaki ben benim asla söylemediğim şeyler söylüyordu. Bence bu şekilde inanılmaz dolandırıcılıklar yapılabilir. Elbette yapay zeka birçok iyiliğe de sebep olacaktır. Ama ekranda böyle kendimi görsem ve acil bir durum için benden para istediğini söylese karşıdaki kişi, muhtemelen kendi kendime bile bu parayı göndermeye ikna edebilirdi beni. Beşinci soru. Merhaba, ben Almanya'dan geliyorum. Benim sorum bugünlerde sizin en çok güvendiğiniz danışmanlarınız kimler? Greg veya Ajit mi? Veya belki eşiniz, çocuklarınız? Ayrıca bunun üzerine danışmanlarınız konusunda neye önem veriyorsunuz? Buffett'ın cevabı. Bana para veya başka herhangi bir konuda tavsiye verdiklerine göre değişiyor bu durum. Eşim ve çocuklarıma tamamen güveniyorum. Ama bu onlardan hangi hisseleri almam gerektiğini sorduğum anlamına gelmiyor. Para yönetme konusuna gelirsek bu konuda 10 yıllar boyunca konuşabileceğim Charlie'den daha iyi birisi yoktu. Tabii başkalarıyla da konuşmadım değil ama eğer kendim bir şeyi yapamayacak gibi hissediyorsam bunu yapmazdım ben zaten. Bir bakıma bu konularda yatırım kararları alırken kendimle de konuşuyorum belli bir noktaya kadar yani. Ayrıca örneğin çocuklarım yıllar içinde daha da deneyimli olmaya başladılar. Ve onları da birçok konuda dinliyorum. Yine eşimi birçok konuda dinliyorum. Ama bunların hangi konular olduğu detaylarına girmek istemiyorum. O yüzden şu çok önemli. Kendine ve etrafına bir limit koyarak dinleyeceğin, güveneceğin kişi sayısını sınırlamak iyi değil. Bu şekilde eğlenceli de olmaz. 20'li yaşlarımdan beri çevremde güvendiğim, fikrini danıştığım insanlar var. Aldığım tavsiyelerden bazıları elbette kötü çıktı. Ama bunlardan öğrenerek de gelişiyorsun. Örneğin bir noktada Charlie'yi buldum ve ona sadece yatırım değil her konuda fikir danışabiliyordum. Bu kadar beraber çalıştığımız süre boyunca Charlie bana bir kez bile yalan söylemedi. Bazı şeyleri gerçeğe yansıtmayacak şekilde beyaz yalanlar olarak bile kullanmadı. Hayatınızda böyle biri olduğunda ona her konuda güvenebiliyorsunuz ve geride kalanlara pek bakmıyorsunuz. 6. soru. Merhaba Warren, ben 27 yaşında bir yatırımcıyım ve beni buraya yine bir yatırımcı olan babam getirdi. Çoğu 27'li yaşlarındaki insanlar rapçileri, şarkıcıları dinliyorlar. Ama benim dinlediğim kişiler siz, Charlie gibi isimler. Sorum şu, bir Kanadalı olarak bizim ekonomimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda pek iyiye gitmiyor gibi görünüyor. Ayrıca diğer bir sorum doğru mu diye merak ediyorum. Hala McDonald's'tan yiyor musunuz? Ben de fast food tüketmeye bayılıyorum ve sizin bu yaşlarda hala hamburger ve kola tüketmeye devam edip etmediğinizi merak ediyorum. Buffett'ın cevabı, Kanada konusundaki soruyu bir Kanadalı olan Greg'e bırakmak istiyorum ve diğer sorunuza geçersek, bu sırada önündeki siz kendisi şekerleme kutusunu göstererek şöyle diyor Buffett, eğer bugün beni iyi takip edersen ne yiyip içtiğimi çok rahatlıkla görebilirsin. 7. soru, sunucu Becky Quick burada daha önce sigortacılık üzerine konuşurken Ajit'in tanıdığı en iyi risk yöneticisi olduğunu söylemesi üzerine Buffett'a bununla ilişkili bir soru yöneltiyor elindeki sorulardan. Merhaba Warren, uzun yıllar boyunca Ajit'in Berkshire'a yaptığı katkılar hakkında övgü dolu konuştun. Hatta bununla ilgili şakalar yaptın. Eğer batan bir teknede senle Ajit varsa ve sadece birinizi kurtarabilecek bir durumdaysak Ajit'i kurtarın dedin. Berkshire'ın CEO değişimiyle ilgili çok fazla şey hep konuşuluyor ama bir gün Ajit'in yeri nasıl doldurulacak? Buffett'ın cevabı, bir tane daha Ajit bulamayacağımızı söylemeliyim. Neyse ki kendisi benden çok daha genç ve Ajit için endişelenmeden önce ilk sırada ben varım. Yeni bir Ajit elbette bulamayacağız ve yarattığımız faaliyet çeşidi neredeyse kopyalanması mümkün olmayan bir şey. Tabii yıllar boyunca birçok kurumsal ilkeler ve belirli bir düzen de oturttuk. Ayrıca sigortacılık Berkshire'daki en önemli iş kolu. Eğer Ajit olmazsa aynı iş yönetiminin olması da mümkün değil. Ama o olmadığında da yeterince iyi yönetilecek bir yönetim anlayışı oturttuk diye düşünüyorum. Burada ben şunu eklemek istiyorum bir de aslında dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Buffett'la ilgili belki de en önemli şey kendini hiçbir zaman için övmemesi ve bunun yerine sürekli çevresindeki insanları övmesi. Buffett'ın bu cevapları üzerine burada Ajit de araya giriyor. Şöyle diyor, aynı Warren'a yaptıkları gibi yönetim kurulunun onu da her yıl çağırdığını ve çeşitli sorular sorduğunu, eğer ona bir gün kamyon çarparsa işlerin nasıl yürütüleceğini sorduğunu iletiyor. Kendi yerine ve yine operasyondaki çeşitli pozisyonlar için sürekli birilerini önerdiğini söylüyor. 8. soru, 14-15 yaşlarında bir çocuk mikrofona geliyor ve sorusu şu, eğer Charlie ile geçirebilecek bir gününüz daha olsaydı beraber ne yapardınız? Buffett'ın cevabı, biz her zaman her anımızı yaptığımız şeyden zevk alarak yaşadık beraber. Charlie yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyordu. Çok geniş bir perspektifte okumalar yapıyordu ve bu konuda benden daha büyük bir bilgi çemberine sahipti. Fakat ben hiçbir zaman onun gibi olmayı dilemedim. Yine tam tersi o da benim gibi olmayı dilemedi. Fakat beraber her şeyi yaparken çok fazla eğlendik. Beraber golf oynadık, tenis oynadık. Her şeyi birlikte yaptık. Belki garip gelebilir ama biz en çok da başarısız olduğumuzda eğlendik. Çünkü böylece çalışarak gelişebildik. Bir bakıma ortağın olduğun kişinin bir çukura düştüğünde oradan çıkmak için sizinle çabalaması, sadece kenardan durup izlemesinden çok daha eğlenceli. Charlie benden çok daha fazla şeyle ilgileniyordu. Ama mesela ordu dışında hiçbir fiziki antrenman yapmadı. Buna hiçbir zaman istekli de olmadı. Ne yediğine de çok fazla dikkat etmedi ve 99.9 yaşına kadar yaşadı. Eğer onunla bir gün daha geçirebilseydim bu da diğer aynı günlerde yaptığımız gibi olurdu. Ayrıca sadece bir günümüz olsa bunu da istemezdik muhtemelen. Nerede ve ne zaman öleceğini bilmemek büyük bir avantaj. Charlie her zaman derdi ki, bana sadece nerede öleceğimi söyleyin. Böylece oraya asla gitmeyeceğim. İşin gerçeği şu ki o zihninde her yere gitti. O dünyayla pek ilgili değildi aslında ama dünyanın ona karşı bir ilgisi oldu. Son yıllarda ona da söylemiştim 99 yaşına ulaşan birinin pik noktasında olduğunu ve tüm dünyanın onunla ilgilenmesini daha önce hiç görmedim. Dünyanın en güçlü insanları listesine bakarsanız, mesela Elon Musk'la başlarsak, hepsi Charlie ile tanışmak istiyordu ve Charlie de onlarla tanışmaktan dolayı çok mutluydu. Bu etkide aklıma gelen başka tek isim Dalai Lama olabilir. Ortak birçok noktaları olup olmadığından emin değilim ama böyle bir şeydi. Hayatını yaşamak istediği gibi yaşadı. Ne söylemek istiyorsa onu söyledi. Aynı benim gibi podyumda olmayı sevdi. Ve bana kızgın olduğu ya da benim ona kızdığım hiçbir zaman hatırlamıyorum. Böyle bir şey hiç olmadı. Aramızda son zamanlarda mesafe olduğu için telefonda konuşmak çok keyifliydi. Ama son yıllarda eskisi gibi günlük konuşamıyorduk. Bu kadar uzun yıllar boyunca her gün beraber olduk. Ve ayrıca hep öğrenmeye devam ettik. Beraber bir şeyler öğrenmeyi hep sevdik. Sürekli daha da akıllandık. Çünkü uzun yıllar öğrendikçe ve hatalarımızdan dersler çıkardıkça geliştik. Ve şöyle ki, o da benimle aynı fikirdeydi. O 99 yaşında, ben 93 yaşındayken bile, dünya bizim için hala ilgimizi çeken ilginç bir yerdi. Senin soruna tam olarak cevap verebildim mi emin değilim ama bu ilginç bir soru ve bence sen kendine sormalısın. Hayatının son gününde kiminle geçirmek istersin? Ve bence bu kişilere ulaşmak için yarından itibaren çalışmaya başlamalısın. 9. soru. Merhaba Vorun. Öncelikle bunca yıldır bize öğretmenlik yaptığın ve bilgeliğini paylaştığın için teşekkürler. Benim sorum, bugün insanlara mutlaka duyması gerektiğini düşündüğün ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Buffett'ın cevabı, eğer verebileceğim tek bir tavsiye olsaydı, öncelikli olarak bu ülkede yaşadığın için şanslı hissetmelisin derdim. Çünkü birçok fırsat var önünde. Dünyanın diğer taraflarında olmayan fırsatlar bunlar. Ben kısmen Charlie'nin tavsiyesini vereceğim. Bence en önemlisi öğrenmek ve okumak üzerine olabilir. Ve bu ülkede fırsatlar gerçekten inanılmaz. Eğer birkaç yüzyıl geriye gidersek, büyük babanızın bir çoban olduğunu bile düşünebiliriz muhtemelen. Son 200 yılda olanlar ondan öncesine göre benzersiz bir derecedeydi. Sağlıktaki ve eğitimdeki ilerlemeler ve endüstriyel devrimle birlikte inanılmaz bir dönüşüm gerçekleşti. Bu salondaki insanlar olarak çok şanslıyız. Ayrıca içimizde Amerika'da doğmuş olanlar daha da şanslı. Burada girebileceğin her türlü sektöre girebilirsin. Eğer Charlie ve benim gibi biraz daha şanslıysan, erken bir yaşta ne yapmak istediğini bulursan daha da şanslısın demektir. Ve ayrıca yapmak istediğin şeyi bulana kadar da aramaya devam etmelisin. Her zaman söylediğim gibi, öyle bir iş bul ki aslında bu senin işin olmasa bile yapmak isteyeceğin bir şey olsun. Bazen bunu erken bir yaşta bulabilirsin, bazen de bunu birçok farklı tecrübeden sonra bulursun. Ve böyle şeyleri yapmak için bundan daha iyi bir ülke yok. Ayrıca tüm bunları beraber yapmaktan zevk alacağın, her durumda beraber olacağın bir eşin de olmalı. Tüm bunları bazen şanslı olarak erken yaşlarda bulursun. Bazen de hatalar yapabilirsin. Ben nazikçe şunu söyleyebilirim. Bugün geçmişine bakarak, bundan sonrasında gelecekte seni hedefine ulaştıracak şeyleri anlamaya çalışmalısın. Ve yolda karşına birçok zorluk çıkacağını beklemelisin. Eğer böyle düşünürsen, ulaşmak istediğin yere ulaşma şansın daha yüksek. 10. soru. Greg ve Ajit'in başkan yardımcısı pozisyonlarına getirilmesiyle birlikte Berkshire yönetiminde neler değişti? Hala bu kişiler ve müdürler Buffett'a doğrudan rapor veriyor mu? Buffett'ın cevabı, Greg ve Ajit'le her zaman konuşuyorum. Bu arada ben artık 30-40 yıl öncesi kadar operasyonel biri değilim ve çok fazla şey yapmıyorum. Bazı düşük pozisyonlardaki müdürleri tanımıyorum mesela. Biz daha küçük bir şirketken bunların hepsine hakimdim. Ama bugün bir günde yapabileceğim şeyler daha sınırlı. Bu yüzden Greg ve Ajit gibi birileri varken neden benimle uğraşsınlar ki? Ayrıca bu sistem inanılmaz güzel işliyor. Örneğin Greg çalışanları daha fazla görüyor. Onların problemlerini daha iyi anlıyor. Daha iyi çözümler üretebiliyor. Ve bu işe çok büyük bir enerji harcıyor. Ayrıca diğer taraftan kimse sigortacılıkta Ajit kadar tecrübeli değil. Yine Greg için diyebiliriz ki müdürlerle daha iyi bir yönetim var. Nasıl davranması gerektiğini biliyor. Çünkü bazen sert olmak da gerekebiliyor. Örneğin 20 tane çocuğunuz varsa bunlardan bazıları tam görev insanı olabilir. Bazıları da biraz uğraştırıcı olabilir. Biz de bu konuda zengin bir şirketler topluluğuyuz. Çalışanlara karşı sert olmak gibi bir tarafımız da yok uzun yıllardır aslında. Charlie ve ben örneğin bunu hiç yapmazdık. Aslında yapmayı bilmediğimizden değil, sadece işler çok iyi gittiğinden dolayı gerek olmazdı. Kısacası müdürlerden aldığım telefon sayısı genel olarak 0. Tüm bunları Greg hallediyor. Nasıl yaptığından emin değilim ama bu iş için doğru kişiye sahibiz. Tabii eğer bir işletme okuluna gidip bu soruyu sorsaydınız size çok daha iyi bir cevap verebilirlerdi. Ama biz Berkshire'da böyle yapıyoruz. 11. soru. Şirketiniz 182 milyar dolar gibi bir nakdin üzerinde oturuyor. İki sorum var. 1. Buffett neyi bekliyor? 2. En azından bir kısmını neden kullanmıyor? Buffett'ın cevabı. Bu soruyu cevaplaması çok basit. Bu masada oturan herhangi birisinin bu nakdi nasıl daha efektif kullanacağımızla ilgili bir fikri olduğunu sanmıyorum. Şu anda %5.4 gibi bir getirisi var. Tabii belki getiri %1 olsaydı bunu kullanabilirdik ama bunu Fed'e söylemeyin lütfen. Biz sadece sevdiğimiz vuruşları yapmayı tercih ediyoruz. Eğer birisi gelen her topa vurmak isterse ya da son 2-3 topa vurmadı diye sonrakine vurmak zorunda hissediyorsa aslında bu işler pek böyle yürümüyor. Eğer sadece 10 milyar yönetiyor olsaydık, örneğin Japonya'da yakaladığımız gibi bir fırsatı yakalama şansımız düşük olurdu. Bu yüzden nakit pozisyonumuza her zaman güveniyoruz. Ve çekici bir şeyler gördüğümüzde bunu kullanabiliriz her zaman. 12. soru. Hem Berkshire hem Tesla yatırımcısı olarak sorum Geico hakkında. Elon Musk'ın tam otonom sürüş konusundaki söylemleri ve Tesla'nın atılımlarıyla birlikte özellikle son yatırımcı sunumlarında söylediklerine bakarsak otonom sürüşün trafikteki kaza oranlarını önemli ölçüde azaltacağını söylüyorlar. Tesla'nın başarılı olduğunu ve kazaları %50 oranında azalttığını düşünürsek bu durum Geico'nun gelirlerine ve marjlarına olumsuz bir etki yaratmaz mı? Buffett'ın cevabı, eğer böyle bir şey olursa Amerika'da yılda 3 tane kaza olacak gibi iddialı şeyler söylemek belki doğru değil ama eğer kazalar azalırsa dolayısıyla sigorta zararı da azalmış olacak. Tabii sözleşme fiyatları da düşmüş olacak. Aslında sigorta işi her zaman ilk bakışta çok basit görünüyor ve parayı önden alıyorsunuz. Ama yaptığınız sözleşme fiyatının aptalca veya yanlış olduğunu ancak çok sonra anlayabiliyorsunuz. Fiyat belirleme konusunda bayağı baştan çıkartıcı bir sektör. Çünkü sonuç olarak insanlar size önden para veriyor ve siz bunun karşılığında sadece bir sözleşme kağıdı geri veriyorsunuz. Bu yüzden ne yaptığınızı gerçekten çok iyi bilmek gerekiyor. Eğer kaza oranları %50 düşerse bu tüm toplum için iyi bir şey tabii. Ancak sigorta şirketlerinin değerlenmesi konusunda da kötü bir şey. Yine de biz toplum için iyi olanı tercih ederiz. Aslında ilginçtir ki 100 milyon mil araç seyahati başına ölen kişi sayısı yaklaşık olarak 15 civarındaydı ben gençken. Bugünlerde bu sayı 3 civarına düşmüş durumda. Bu arada ben burayı en az 10 kez tekrar ederek dinledim. Bu sayılarda ve oranlarda bir hata var mı diye. Ama gerçekten bu sayıları kullanıyor ve bana inanılmaz düşük geldiler. Ancak tabii ki bu konuda net bir bilgim yok. O yüzden devam edelim. Ve zaten burada Ajit devreye giriyor. Şöyle devam ediyor Ajit ve bence çok önemli bir şey söylüyor. Aslında yine ilginç olan bir nokta daha var. Kaza sayıları gerçekten de inanılmaz şekilde düştü çok uzun yıllar boyunca bugüne kadar. Ancak unutulmamalı ki gerçekleşen kaza sayısı çarpı masraflar dediğimizde bu rakam aslında geçmişe göre inanılmaz bir şekilde yukarı yönlü gitti. Bence bu da düşünülmesi gereken bir detay. 13. soru, sizden sonra CEO olarak Greg, sizin gibi hisse seçimleriyle doğrudan ilgilenecek mi? Yoksa bu görev diğer yöneticilerle birlikte mi karar sürecine girerek işleyecek? Ayrıca şirket satın alımları ve diğer büyük alımlarla ilgili nasıl yollar izlenecek? Buffett'ın cevabı, şunu söyleyebilirim, bu kararlar ben artık aranızda olmadığımda alınacak. Eğer doğru yapamazlarsa geri gelip onlara musallat olabilirim belki. Ama bunun cevabını ben de bilmiyorum. Bu iş için var olan bir kurulumuz var. Yeterince beyin gücümüz de var. Ve mutlaka işleri yolunda ilerletmenin bir yolunu bulacaklardır. Eğer ben o kurulda olacak olsaydım, bir karar verecek olsaydık, yüksek ihtimalle sermaye yönetimini Greg'e devrederdim. Çünkü işletmeleri inanılmaz derecede iyi anlıyor. Dolayısıyla hisse senetlerini de aslında çok iyi biliyor bu şekilde. Eğer işletmeleri anlarsanız, bence siz bir para yöneticisi olabilirsiniz. Belki bir fon kurarsınız, belki kendi paranızı yönetirsiniz. Ama işte tüm bu kararlar bence CEO'da olmalı. Tabii yine de tüm bunların kararı kuruluna ait. Yine de bence bu kadar büyük paralar yönetirken bunu 200 kişiyle yapmanın da dezavantajları var. Ve ayrıca böylesine bir büyüklükte oldukça stratejik düşünerek hamleler yapmalısınız. Greg bence bunların hepsine sahip. Ben de zaten yıllar içinde bu konuda kendimi geliştirdim. Ve örneğin 2008 şimdi tekrar olsa buna göre başka kararlar alabilirdim. Tabii o zaman da yine bazı kararlar alabildik. İşte bir CEO bence tüm bunları yapabilecek kapasitede olmalı. Ve yapmalı da. 2008'de bizim gibi birçok kişinin aslında parası vardı. Ama bir anda felç oldular ve adeta hareket edemediler. Biz şanslıydık ki hem nakdimiz vardı hem de bunu kullanabildik. Ayrıca hareket etmeye şevkiniz de olmalı. Tabii Greg bu konuda benden daha şanslı. Çünkü şu andan sonra olabilecek ekstrem bir durum karşısında çok daha büyük bir kapitalimiz ve nakdimiz var. Böyle bir şeyin ne zaman olabileceğini bilemezsiniz. Belki önümüzdeki hafta olabilir. Ya da önümüzdeki yıl veya 10 yıl sonra. Fakat 100 yıl sonra olmayacağı da kesin. Finansal piyasalar zamanla daha karmaşık bir hal alıyor ve bu karmaşıklaşmanın sonunda da daha hassaslaşıyor. Tüm bu kasvetli konuşmanın üstüne Buffett Greg'e dönüyor ve şöyle diyor. Greg, tüm bunlar seni rahatsız ediyor mu? Greg'in cevabı, hayır Warren, tamamen sana katılıyorum. Bence sigorta tarafında ve diğer tüm konularda da senin yaptığın gibi çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir şirket satın almasında ya da bir şirketin belirli bir hissesini almada da bunlara işletme olarak bakmaya devam edeceğiz. İster %1 pay olsun, ister %100 pay olsun, bunlar bizim için öncelikli olarak bir işletme ve biz 10 yıl sonra nerede olacaklarına dikkat edeceğiz. Yine tahvil pozisyonlarında çok yüklü bir şekilde nakit taşımaya devam edeceğimizi düşünüyorum ve bunu iki şekilde kullanacağız. 1- Hamle yapmamız gerektiğinde. 2- Yatırımcılarımızı korumak için. 14. soru. 1990 yılındaki yıllık toplantınızda eğer tüm Amerika'nın ilk 500 şirketine sahip olsaydınız 340 milyar dolar gelir yaratacağınızı ve bunu 10.5 trilyon dolar ödeyerek yapmış olacağınızı söyleyerek bunun güzel bir getiri oranı olmadığını söylemiştiniz. Bugün ise benim yaptığım hesaba göre S&P 500'ün toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 44 trilyon dolar değerinde ve buna karşın kazançlar 1,5 trilyon dolar civarında. Bu rakamlar sizin 1990'daki paylaştığınız oranlara çok yakın. O yüzden bugün piyasaları 1990'lara göre benzer bir seviyede görüyor musunuz? Buffett'ın cevabı, 90'lara göre birçok şey dramatik ölçüde değişti. Greg'le bu tip konuları çok fazla konuşuyoruz ve son zamanlarda küçük satın almalar da yaptık. Her para yöneticisi durumları farklı değerlendirebilir aslında ve sanırım bu zamanlar için telefonların çok sık çalacağı zamanlar olmadığını söyleyebiliriz. Ama ileride bir gün telefonların çalacağı zamanlar da gelecektir ve Greg bunları değerlendirecek. Charlie ve ben örneğin birçok fırsatı da kaçırdık ama biz ıskaladığımız birçok şeye rağmen asla anlamadığımız bir işi kaçırdığımız için üzülmedik. Ve neden üzülelim ki? Yani sözün özü şu anda 1990 seviyelerinde olduğumuzu pek düşünmüyorum. Ayrıca bu arada kronolojik konularda pek iyi de değilim eğer dramatik bir şey olmadıysa. Mesela 2008'e dair hatırladıklarım 2015'e göre 1987'ye göre daha güçlü. Tabii 1987'yi 19 Ekim Kara Pazartesi'nden hatırlıyorum. Fakat bu şekilde olayları değerlendirmiyorum. Ben her gün sadece ne yapabileceğimize bakıyorum. 15. soru. Sizin bir hisseyi favori tutma periyodunuz sonsuza kadar. American Express veya Coca-Cola'ya 10 yıllardır sahipsiniz. Fakat bunun yanında hızlı satışlar da yapabiliyorsunuz. Oxy'yi sattınız mesela son zamanlarda. Bu tip konularda özellikle bir pozisyondan nasıl çıktığınıza dair karar alma sürecinizi bize aktarabilir misiniz? Buffett'ın cevabı, bir pozisyondan çıkmak için birçok sebep olabilir. Mesela bunlardan biri eğer paraya ihtiyacınız varsa ki bu bizde pek olmuyor. Herhangi bir durumda karar süreci aslında bir anlamda da birçok açıdan ilginç. Charlie ve ben bazı kararları bu kararlar hakkında yıllarca düşündükten sonra inanılmaz hızlı şekilde aldığımız da oldu. Bazı parametreler kendini gösterdiğinde bu bizi hızlı kararlar almaya itti. İnsanlar Apple'a örneğin bu kadar para yatırmamız konusunda birçok spekülasyon yaptı. Aslında Charlie ve benim en iyi öğrendiğim konulardan biri tüketici davranışlarıydı. Bu bizim bir mobilya dükkanı veya başka bir iş işletebileceğimiz anlamına gelmiyor ama örneğin Baltimore'daki bir mobilyacıyı satın aldığımızda ondan birçok şey öğrendik ve hızlı bir şekilde bu satın almanın bir hata olduğunu anladık. Ancak bu hatayı yapmak bizi daha akıllı yaptı. Özellikle de sermaye dağıtımı konusunda karar sürecinin nasıl olması gerektiği ve tüketicilerin davranışlarının gelecekte nasıl şekilleneceği üzerine yeni şeyler öğrendik. Bir diğeri mesela yine Seize Candy'ydi. Bu şirket de bizim için bir tüketici davranışı öğretisiydi. Biz aslında bir şekerleme yapmasını bilmiyorduk. İşle ilgili bilmediğimiz birçok şey vardı. Fakat şirketle birlikte tüketiciler üzerine birçok şey öğrendik süreç içinde. Tüm bunlar bir anlamda Apple'la ilgili fikirlerimizin arka planını oluşturuyor tüketiciler hakkında. Sanırım psikologlar buna kitlesel algılama diyorlar ama özet olarak birçok gözlem sonunda fikirlerini ve düşüncelerini netleştirerek bir hamleye dönüştürüyorsun. Apple özelinde konuşursak büyük bir hamle bu mesela. Apple'da bana göre oldukça düşük fiyatlanan ve tüm karar mekanizmamız üzerine hamle yapmamıza sebep olan burada pek paylaşamayacağım bir detayı keşfettik. Örnek olarak bu konuda yapılan bir çalışmaya göre insanlara sahip oldukları ikinci el bir arabayı mı yoksa ellerindeki iPhone'u mu hangisini kaybetmeyi tercih edecekleri sorulduğunda hemen herkes aracı kaybetmeyi göze alacağı cevabını veriyor. Aslında bu onlara 35 bin dolara patlayacak ve ellerindeki iPhone'dan belki 20 kat daha yüksek bir ücret bu. Ama insanlar bu şekilde rasyonel düşünmüyorlar. Tüketici davranışları bu açılardan bence çok önemli. iPhone'ların içinde gizli bir adam mı var, tüm mekanizmayı o mu çalıştırıyor bunu bile bilmiyorum ama insanların ona karşı isteğini ve tüketicinin arzusunu çok iyi anlayabiliyorum. Tüm bunlar aslında biraz sezgisel ve gördüğünde anlayabiliyorsun. Yine örneğin Geico'yu 1950'de ilk gördüğümde neye baktığımı tam olarak anlayamamıştım. Fakat Lumer Davidson bir cumartesi 4 saat içinde bana her şeyi anlattı. Ben araç sigortasının ne olduğunu biliyordum. Arabanın da ne olduğunu biliyordum tabii ki. Ve insanların araçlarla ilgili nasıl düşündüğünü de biliyordum. Satın almak için harcadıkları parayı sevmediklerini de biliyordum. Ama bununla birlikte satın almadan da bir arabayı süremeyeceklerini de biliyordum. Bu da çok ilginç bir durum. Fakat Davidson o cumartesi günü bir öğleden sonra kafamdaki bütün boşlukları doldurdu. Bunlar bence arada sırada olan şeyler. Aslında bir kişiyi eşiniz olarak nasıl seçiyorsanız, çünkü etrafa baktığınızda birçok seçenek var ama bir gün sonunda tanıştığınız birinin o kişi olduğunu bir şekilde anlıyorsunuz. Tüm bunlar sonunda hisse seçimi konusunda belirli bir tecrübe ve öğrenim sonunda insanın başına birkaç kez fırsat geldiğinde bir noktada bir ampul yanabiliyor ve bu fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Herkesin başına en az birkaç kez gelecektir ama bu hemen yarın olacağı anlamına da gelmiyor ve bence bu yüzden sadece bu gerçekleştiğinde hazırlıklı olmak önemli. 16. soru. 2018 yılında siz yıllık %50 getiriyi 1 milyon dolar altında bir kapitalle yapabileceğinizi garanti etmiştiniz. Sorum şu, yarın 20 yaşında birinin bedeninde uyansanız ve yatırım yapabileceğiniz biraz paranız olsa, bu söylediğiniz getiri oranını sağlamak için nasıl metotlar kullanırsınız? Örneğin bunlar arasında Moody's'in 20 bin sayfalık kılavuz kitabını okumak yer alır mı? Yoksa Charlie Munger gibi mi hareket edersiniz? Veya fırsat maliyetlerine nasıl bakarsınız? Ve nasıl hamleler yapardınız? Buffett'ın cevabı, bu güzel soru için teşekkürler. Bu sorunun cevabı benim durumum için 20 bin sayfalık el kitabını okumak olurdu. Ben yine öğrenebileceğim her şeyi öğrenmeye çalışırdım. Ve yine 1 milyon dolarla %50'lik getiri yaratacak bir şeyler bulurdum öğrendiklerimin arasından. Bu parayı severek, getiri oranı isteyerek yapılacak bir şey değil ama. Bir biyolog düşünün, binlerce sayfa arasında aradığı şey yine bir keşif gibi bir şey aslında. Bu anlamda bakmak gerekiyor. Ben yıllar boyunca birçok zeki insanla tanıştım. Bridge oyuncuları, satranç oyuncuları, hatta Kasparov bir keresinde Omaha'ya geldi, onunla da tanıştım. Bu kendi alanlarında inanılmaz şeyler yapan insanlar, farklı alanlarda aptalca şeyler yapabiliyorlar. Bu insanlarla da tanıştım. İnsan beyni gerçekten karmaşık. Ve ne zaman ki senin beyninin ne üzerine daha iyi çalıştığını bulduğun anda, işte ancak o zaman sana daha iyi hizmet ediyor. Yani ben yine tam olarak bunları yapardım. Ama bir yandan tabii oyun oynamayı da sevmelisiniz. İster bridge olsun, ister satranç olsun veya bizim durumumuzda hisse senetlerine değer yatırımı yapmak olsun. 17. soru. Bileşik getirinin maksimize edilmesindeki zaman etkisi üzerine soru sormak istiyorum. Sizin yaşınızdaki birinin parlak bir zihni korumasının, karar verme yetisini kaybetmemesinin ve fiziksel olarak da iyi bir kondisyonda olmasının sırları nedir? Buffett'ın cevabı. Sanırım beni iyi tanımıyorsun ama övgülerini çok sevdim. Lütfen devam et. Tabii bence biraz şanslı olmasın. Bunda hiç şüphe yok. Hayatta başınıza her türlü kötü şans gelebilir çünkü. Ve benim en büyük yeteneğimin kötü şanstan kaçınmak olduğunu bile belki söyleyebiliriz. Eğer benim lise zamanlarımda olsaydın ve gelip bana 90'lı yaşlara kadar yaşayacağımı söyleseydin, yine insanlığın da yaşam süresinin bu kadar uzayabileceğini söyleseydin, buna pek ihtimal vermezdim ve hatta bu konuda kendim üzerine bahis de almazdım. Elbette eğer yeniden başlasaydım, verdiğim kararların bazıları yerine başka seçimler de yapardım ama bunun şu andaki durumumdan daha iyi sonuçlanacağından emin değilim. Çünkü şu anda gayet iyi bir noktadayım. Fakat ne kadar fazla hata yapabileceğiniz de çok ilginç bir konu. Charlie bu tip konularda konuşmayı çok severdi ve sürekli devam etmek gerektiğini söylerdi. Ayrıca tüm bunları benim tek başıma yaptığımı düşünmek de büyük bir yanılgı olur. Tabii bir de bunların yanında Amerika gibi bir ülkedeyiz. Yaşam süresi beklentisi oldukça yüksek burada. Kız kardeşim de bu salonda ve o da en az benim kadar akıllı biri. Ancak bizim iyi bir yapıda olan kendi ailemizde bile babam hepimizi belki eşit seviyede sevse de kız kardeşime erken yaşta henüz güzelliklerini kaybetmeden evlenmeyi tavsiye etti. Ve bana da değişen bu dünyada sen her şeyi yapabilirsin dedi. Tabii sonrasında ben birçok şeyi yapamayacağımı da anladım ama kadınlara ve erkeklere verilen mesajlar inanılmaz derecede farklıydı. Çocuklarını en çok seven ailelerde bile. Bu açılardan baktığımızda bizim nasıl bir gelişim gösterdiğimiz inanılmaz. Ama bunun bu kadar uzun sürmesi de bir o kadar şaşırtıcı. 18. soru. 25 Mart 2024'te Wall Street Journal'ın bir raporuna göre hazine tahvilleri piyasası şu anda 2008-2009 yıllarından yaklaşık 6 kat daha büyük. Sizce artık yakın bir zaman içinde dünya piyasaları Amerika'nın sattığı bu borçlarını karşılayıp bu tahvilleri satın alamayacak bir noktaya gelecek mi? Buffett'ın cevabı, bu sorunun cevabını elbette bilmiyorum ama en iyi tahminim Amerika'nın borçlanması kabul edilebilir olacaktır. Uzun bir süre daha. Çünkü başka pek bir alternatif de yok. Tabii yine de ulusal borç uzun bir süre neredeyse önemsiz düzeydeydi. Bana göre borçlanma yakın bir zamanda şu anda dünyayı tehdit eden enflasyon kontrolünü kaybetmemize pek sebep olmayacaktır. Ve doların rezerv para birimi olmasına alternatif de yok zaten. Tabii bu konularda zaten birçok kişi konuşarak bu tip sorulara cevap veriyorlar. 19. soru. Sevgili Bay Buffett, eşinize kalan mirasın %90'ının düşük komisyonlu S&P 500 endeks fonlarına yatırıldığını ve %10'un da kısa vadeli tahvillerde olacağını söylediniz. Ancak piyasada muhteşem yedili olarak bilinen teknoloji şirketlerinin piyasa değeri şu anda S&P 500'ün neredeyse %25 civarı yapıyor. Ki bu da teknoloji alanında sizin için çok büyük bir bahis gibi görünüyor.
Merak ettiğim soru, buradaki kapitalinizin bir kısmını eşit ağırlıkla dağıtılan bir endeks fonuna aktarmak gibi bir şey düşünerek teknoloji ağırlığını biraz azaltmayı düşünür müydünüz? Buffett'ın cevabı, bu ilginç bir soru. Şunu da söylemeliyim bu arada, vasiyetimi her 3 yıl civarında bir gözden geçiriyorum. Zaman zaman küçük değişiklikler yapıyorum. Her seferinde büyük bir değişiklik olmuyor, küçük düzeltmeler oluyor zamanla. Fakat değiştirmediğim tek bölüm eşimin bölümü. O çok büyük bir miras almış olacak herhangi birine göre. Tabii bu onun hayatında en ufak bir değişime de yol açmayacak. Yine S&P'yi yenip yenmemesi de pek önemli değil. Ve benim tek istediğim onun için harcayabileceğinden fazla bir varlık bırakmak. Ve kendini olabildiğince güvende hissetmesini sağlamak. Önemli olan şey bir daha parayı düşünmeyecek bir finansal pozisyonda olması. Ayrıca servetimin %99'unun üzerinde bir rakam yardım kuruluşlarına gidiyor. Yine 3 tane çocuğum içinse işin en iyi yanı artık 70'li yaşlara yaklaştıkları için hayatta yeterince ilerlediler. Hatta benden daha fazla ilerlediler. Aynı zamanda parayla daha az işleri var 50'li yaşlarına kıyasla. Vasiyet hazırlarken hedeflediğin şeyleri gerçekleştirebilmek için herkes adına en iyisini ayarlamaya çalışıyorsun. Fakat günün sonunda aslında bunu başaramazsın da. Çünkü sen öldükten sonra neler olabileceğini bilemezsin. Sadece çok fazla para bırakarak birçok insana teşekkür etmek istiyorsun. Çocuklarım aileye kalan fonla ilgili yetkili kişiler olacak. Ve dediğim gibi eğer benim yaşıma kadar yaşarsanız ve çocuklarınız da yaşlanmışsa ölüm konusunda ne olacağını bilememek de bir problem. Eğer bundan 3 yıl sonra yine hepimiz hayatta olursak hepimiz 3 yıl daha yaşlanmış olacağız. Ve işin özü hayatta her şeyi çözümleyemezsiniz. Sadece en iyisini yapmaya çalışırsınız. Ben bugüne kadar birçok zengin insanın çevresinde bulundum ve onların servetlerini nasıl dağıttıklarını da gördüm. Buradaki ana fikir geriye çok ciddi bir büyüklükte para bırakmak ve herkesi zengin yapmak ve vasilerin birbirlerini daha az sevmemesini sağlamak. İnsanlar gerçekten izlemesi ilginç varlıklar. Bazıları bu tip durumları çok iyi yönetebiliyorlar ve yine bazıları inanılmaz kötüler bu işlerde. Avukatların bana genel önerisi vasiyetinde değişiklik yaptığında eski yazının üstüne eklemeler yapma. Eskisini yırt ve tamamen yenisini yaz oluyor. Ama ben yine de doğru yaptığımı düşünüyorum. 20. soru. Hayatınızda çok açık bir şekilde birçok başarıya imza attınız. Yine bugünkü konuşmalarınızda özellikle fırsatlardan ve fırsat maliyetinden de söz ettiniz. Bunu aynı zamanda sadece paranın maliyeti olarak değil, bir zaman maliyeti olarak da söylediniz. Eğer tekrar başlayacak olsaydınız, ofiste harcadığınız zamanla, evinizde, ailenizle harcadığınız zaman arasında bir değişim yapar mıydınız? Buffett'ın cevabı, birçok şeyin farklı yapılabileceğini geçmişe bakınca görebiliyorum. Ama aynı zamanda ben mükemmel olmamayı da kabul ediyorum. Çok fazla öz eleştiriye inanmıyorum veya neleri değiştirip neleri başarabileceğim konusunda gerçek dışı düşünmemeye çalışıyorum. Tabii birçok şeyi farklı yapabilirsin ama bu yaptığın farklı takasların sonuçlarını da tam olarak bilemezsin. Hayatın nasıl ilerleyeceğini hiçbir zaman bilemiyorsun ve sadece önemli gördüğün şeyleri doğru yapmaya çalışıyorsun. Eğer bir doktor olsaydım veya farklı bir profesyonel kariyerim olsaydı birçok şeyi farklı yapabilirdim. Fakat ben bana güvenen insanların parasını yönetme işinden çok zevk alıyorum. Finansal olarak böyle yapmaya devam etmemin hiçbir sebebi yok aslında. Bir hedge fonu veya onun gibi bir şey yapmıyorum ama ben sadece güvenilir olmanın, insanların bana güvenmesi hissini seviyorum. Charlie de aynı şekilde hissederdi. Hayatta böyle bir şey hissediyor olmak çok güzel. Geçmişe bakıp kendi kendine dövünmenin herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Neyi iyi yaptığını, neyi sevdiğini bulmanın önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve sonra da insanlara bu konuda ilham olabilirsin. Ve tüm bunların parayla hiçbir ilgisi yok. Ayrıca bence kibar da olmalısın. Kibarlık olduğunda dünya daha iyi bir yer oluyor. Bu yüzden dünyanın eğer ben daha da zengin olsaydım daha iyi bir yer olacağından emin değilim. Diyerek Buffett burada toplantıyı aslında toparlıyor. Ve toplantının bitiminde eğer toplantı boyunca kendime ne tavsiye verdiğimi merak ediyorsanız deyip önünde duran kartı kaldırıp çevirip seyirciye gösteriyor. Ve kartta yazan şey şu. Shut up. Şu sözlerle kapatıyor sonrasında toplantıyı. Gelecek sene yine buraya gelmenizi umuyorum. Ama bundan daha fazla benim de gelecek sene yine burada olacağımı ümit ediyorum. Teşekkürler. İşte soru ve cevaplar bu kadardı. Ben de özel olarak tekrardan sana teşekkür ediyorum Buffett. Umarım seneye de yine parlak zihninle ve kendine has o nüktedanlığınla aramızda olursun ve bilgeliğini bizimle paylaşmaya devam edersin. Seni dinlemek aynı 100 yıllık bir kitabı tekrar ve tekrar aynı zevkle okumak gibi. O yüzden seneye yeniden görüşmek üzere. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında Hodul Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.